Ayrım 64, sayfa 606. Şoför gazete okuyordu. Aheste aheste okuduğu gazeteyi katlayıp günaydın der demez adresi verdi Özge. Yeni taşındığı, çok gelişmiş, güvenlik önlemleri yüzünden aidatının neredeyse kirası kadar olduğu rezidanstaki dairesine doğru yola çıkmışlardı. Ülkenin en genç parti başkanıydı. Bu yaşta ciddiye alınması bile mucizeydi. Ama sosyal medyada yayılan viraller ve yardım ettiği insanların kulaktan kulağa dolanan hikayeleri kalkan olmuştu gençliğine. Tüm dezavantajlarına avantaja çeviren bir kalkan. Aslında Özge'nin yükselişi normaldi. Çünkü %70'i 35 yaşın altında olan bir ülkede 50 yaş üstü halden anlamayan adamların susturulmasının da zamanı gelmişti. Arkasına yaslandı Özge. Kalbinin gülümsettiğini hissetti. Aklına Deniz gelmişti. Daha doğrusu hep oradaydı da şimdi eve gidene kadar gece boyunca yaşadığı anları kafasında geçirmenin heyecanını hissederken iyice belirginleşmişti. İnanılmaz bir gece geçirmişti. Cinderella bile kıskanırdı bu geceyi diye düşündü. Kendi kendine kakırdayarak. O sürekli pembe giyen, dudaklarını uzatarak şapşal selfiler çeken, salak kızlara dönüşüyor gibi olduğunu hissettiği anda kesti kıkırdamayı. Ama aklını ondan alamadı. Sokak bu akşam da açık mıydı? Deniz nasıl bir dehaydı? Önündeki koltuğunu, sırtına konulan gazeteyi gözüne kayması, katlanmaktan ucu gözüken gazetenin o köşesinde tanıdığı o iki gözü görmese, hissettiği tuhaf bir endişeyle uzanıp gazeteyi açmasa ve manşette Murat Kolhan'ın ödeme günü yazısını hemen yanında Sadık'ın belki de ilk defa gazeteye çıkan dev fotoğrafını görmese aklından çıkaramayacaktı Deniz'i. Ama vergi borcu yüzünden hesapları dondurulan Sadık'ın tüm mal varlığına el konulmasının ve kara para akladığı suçlamasını ispatlarcasına sunulan birkaç delilin fotoğraflarının haberi kopardı Özge'yi Deniz'den. Hissettiği suçluluk içine iyice yerleşti. Sisteme hizmet eden herkesin layığını bulması için yıllardır ettiği dualar belki de adrese ulaşmaya başlamıştı diye düşünerek hafifletmeye çalıştı sancısını. Gözlerine ulaşan yaşını engelleyemedi. Sadık gerçekten ona kalkan olmuştu ve şimdi cezalandırılıyordu. Ne olursa olsun adalet düşmandan gelmemeliydi. Bu adalet değildi. Sistemin kendisine baş kaldıran birini yedek parçayı değiştirir gibi koyduğu yerden söküp atmasıydı. 25. Bilge. Ev küçüktü ama henüz yerleşmemişlerdi. Hepsi açılmamıştı kutuların. Büyüyen göbeğini sakınarak pencereye ulaştı. Bilge ve Doğu'nun kendisini almaya gelen araca binmesini izledi. Doğrudan uzaklaşırken karnındaki kıpırdanma gezindi ellerini. Hafta sonu olmasına rağmen İsveç Federal Teknoloji Enstitüsü tarafından gönderilen matematik problemini çözmek için üniversitede oluşturulan ekibe alınmıştı Doğru. Sabah her zamankinden 2 saat önce kalkmış, arabanın gelmesini beklemişti. Matematikle konuşan insanlarla ekip olmak büyük motivasyon olmuştu Doğru'ya. Uluslararası haber bile olmuşlardı. Doğru, kendi resmini gazetede görünce nasıl da gururlanmıştı. Geçen haftalarda yaşadığı krizleri, taşındıkları evi sevmemesini bile hafifletmişti bu gurur. Eve gitmek istemiyorum deyişleri kesilmişti. Diğer kelimeleriyle birlikte hiç konuşmuyor, sadece verilen denklemler üzerine hesaplar yapıyordu. Artık Bilge ile göz göze bile gelmiyordu. Okul bitince onu buradan kopardığında ne yapacağını bilmiyordu Bilge. Karnını okşarken iyice daraldı. Doğruyu okuldan ayırmak zorunda kalması ona yapacağı en büyük kötülük olacaktı. Neden insan en çok sevdiğine zarar veriyordu? En iyi yapmaya çalışırken nasıl olurdu da cezalandırır gibi hayatlarını etkiliyordu? En değerlerinin diye düşünürken bunun kendi kronik şanssızlığından kaynaklandığını düşündü. Sadece şanssızların maruz kaldığı bir şeydi bu. Değerlerini kurban etmek. Doğruyu kurban edecekti Tansel'i korumak için. Can'la evleneceğini duyduğunda Etin'in söyledikleri hala aklındaydı. Bunu yaşamaya ihtiyacım var sanıyorsun. Ama sakın unutma, canın bin hali vardır ve her hali geçicidir. Asla ona alışma demişti. Ve çocuk için en az 3 yıl beklemesi gerektiğini eklemişti. Karnına baktı Bilge. 2 yıl bile geçmemişti. Üzülmek istedi. Ama içinde büyüyen bu cana duyduğu sevgi hüznünü ezdi. Gülümseme belirdi suratında. Pencereden uzaklaşıp koltuğa otururken kızıyla konuştu. Her şey yolunda olacak. Hayat bizi yalnız bırakmayacak. Ama asla, asla canın kızına yaklaşmasına izin vermemeliydi. Eti çok net söylemişti. Kendisini de asla izin vermemişti. Atacağım diye düşündü. Cana ne kadar benziyor olursa olsun huyu Etin'indi. Akıllı, tertemiz bir çocuktu. Bir gün Eti'ye Atacan'ın Can'a ne kadar benzediğini söylediğinde Eti elindeki dosyadan kafasını kaldırmadan heyecansız "Allah korusun" demişti. Yıllar sonra kendisi de böyle tepkisiz örtbas mı edecekti? Bu kadar yakın olup nasıl da bu kadar uzak tutabilmişti Eti Can'ı? Aralarında bir anlaşma olmalıydı. Keşke Eti kadar güçlü olabilseydim diye düşünürken onu aramaya karar verdi. Masanın üzerindeki şarjda bıraktığı telefonunu almak için yavaşça kalktı. En çok da oturup kalkmalarda zor oluyordu. Bebek büyüdükçe her oturuş, her kalkış büyük bir harekete dönüşüyordu. Kendini koltuktan kalkmakta bile zorlanırken, bundan binlerce yıl önce doğada hayatta kalmaya çalışan anneler hamile halleriyle nasıl kaçabilmişti vahşi hayvanlardan? Telefonunu şarjdan çıkarırken ekrandaki kalabalığı fark etti. Telefonu sessizdeydi. İçinde yükselen bir telaşla açtı ekranı. Can aramıştı onlarca kere ve 9 tane mesaj atmıştı. Arama saatlerine baktı önce. Gece yarısında başlamıştı aramalar ve sonuncusu 21 dakika önceydi. İlk mesajdan okumaya başladı. Bu da gece yarısı yazılmıştı. "Lütfen aç" telefonu yazıyordu. Sonraki mesajlar artan bir sevgiyle devam ediyordu. Sonuncu mesaja geldiğinde durum buydu. "Yaptığım hainliğin farkındayım ama kendimle yüzleşmek zorundaydım. Seni kaybettiğimi düşününce ölmek istiyorum. Hiç böyle hissetmemiştim. Kimse için lütfen aç." Bilge şoktaydı. Bu aramalar, mesajlar çok fazlaydı. Kaldırabileceğinden, anlayabileceğinden fazlaydı. Oynayan tansiyonunu dengelemek için masaya tutundu ve o sırada telefon çalmaya başladı. Can arıyordu. Bilge aniden masanın üzerine bıraktı telefonu. Her köşesiyle yüzleştiği hayatının bir anda karmaşasından uzaklaşır gibi uzaklaştı telefonundan. Sessizde vızıldayan telefonun çalmaya devam etmesinin dikildiği yerden izledi. Her olasılığı düşünmüştü ama işte bunu asla tahmin etmemişti. Hemen Eti'yi aramalıydı. Hemen Eti'ye gitmeliydi. Telefonu açamazdı. 26. Deniz. Özge Ege'li, Özge Ege'li. Aklından düşmüyordu ne ismi, ne alev alan dudakları, ne de baktığında kaynağını gördüğü gözleri. Sokağa yaklaştığında Göksel'i gördü. Kızla arkada top oynuyordu. "Nöbetçi değil misin sen?" diye seslendi. "Bir saate çıkacağım" diye cevap verdi Göksel. Deniz'in elinde fırından yeni çıkmış sıcak ekmekleri fark edip topu son kez attı kıza. Deniz'in ardından sokağa girdi. Kız da topu ağzına alıp peşlerinden geldi. O da kakuyu almış olmalıydı. Ekmeklere uzanmak isteyen Göksel'in elini itti Deniz. Bir babanın oğluna buyurması gibi. "Önce elini yıka" dedi. Göksel ellerini yıkamaya gittiğinde sahne arkasında mutfağa dönüştürdükleri yere girdi Deniz. Aklındaki müziği ıslıkla çalarken ellerini yıkadı. Yumurtalarını kırmaya başladı. Göksel geldiğinde önceden hazırladığı domates ve biberleri dolaptan çıkardı. Kesilip doğranacak her şey onun işiydi. Bu işte becerikliydi. Kahvaltının hazırlanması bittiğinde yiyecekleri bahçedeki masaya taşıdılar. Ama Deniz sofraya oturmak yerine yine içeriye gitti. Masada yemeğe tek başına başlamaması ile ilgili Deniz tarafından sıkı eğitilen Göksel, önünde duran yumurtadan gözlerini ayırmadan onu bekledi. Ancak sırtlanlar kimseyi beklemeden yemeye başlarlardı. Deniz'in bilgisayarını getirdiğini görünce ne olduğunu soran bir ifadeyle kafasını salladı. Deniz gülümseyip Özge Ege'li dedi. Pek keyifliydi. Bilgisayarı açarken yumurtasından bir lokma aldı Deniz. Ve Göksel kıza bir lokma verdiğinde masadan beslemeye alıştırma kızı diye uyardı. Göksel iştahla yemeye başladığında ben çıkacağım birazdan işe çıkartır mısın öğlen diye sordu Deniz'e. Deniz kafasını sallarken bir yandan da internete girdi. Özge Ege'li yazdı. Facebook sayfasını bulacak ve ona geri gelene kadar onunla ilgili ne öğrenebilirse öğrenecekti. Ama karşısına çıkan onlarca sayfayla karşılaşınca lokması ağzında kaldı. Bunu beklemiyordu. Listede bir sürü video vardı. Özge'nin yemin videosunu tıklaması, elini keserken ettiği yemini izlemesi, onun milletvekili olduğunu anlaması, kısa bir zaman önce parti genel başkanı seçildiğini kavramasını umutla açılan kapılardan sızan cehennemin harareti gibiydi. Bu kadar pırıl pırıl bir varlık nasıl olmuştu da ruhlarını satanların yalanlarıyla var olabilen siyasete alet olabilmişti. 27. Bilge hızla indi araçtan. Mesajları Eti'ye göndermişti. Valizini hazırlamıştı. Doğru'nun değer verdiği her şeyi bagaja, arka koltuğa doldurmuştu. Koltuktan kalkmakta zorlanırken mesajları alınca eşyaları toplamakta gösterdiği performans inanılır gibi değildi. Binlerce yıl önce doğada sağ kalan hamilelerin neden sağ kaldığını anladı Bilge. İnsan mecbur kaldığında zorlukları aşabildiği için var olabilmişti. Can kendisine ulaşmadan Doğru'yu alıp bugün gidecekti bu şehirden. Eti'yi dinleyecekti. Can asla bilmemeliydi. Asla görmemeliydi bu halini. Eti'nin merdivenlerine geldiğinde trabzana tutundu. Nefes alıp ilk basamağa çıktı. Yumurtalıklarına uygulanan şu basınç olmasa koşacaktı. Telefonuna baktı. Can yarım saattir aramıyordu. Diğer basamağa çıkacaktı ki elini tuttu Can. Bilge'nin bedenine sabitlendi gözleri. Bir an olsun baktıkları yerden ayıramadı. Şoktaydı Can Manay. Daha önce hiç girmediği bir şokta. Ne düşüneceğini, ne hissedeceğini bilemez, düşünemez, hissedemez bir şokun tam ortasında. Sıkıca kavranan elini çekmedi Bilge. Zaman kazanırcasına Can'ın şoktaki haline izin verdi. Beyni ne yapacaksın şimdi diye tekrar tekrar sorarken öylece dikildi. Pencereden sakince izledi Eti. Can'ın yavaşça dizlerin üstüne eğilmesini, Bilge'nin göbeğine uzanan elinin titremesini. Bilge'nin ifadesindekini ne yapacağını bilmez dehşeti. Duyguları çok büyük yaşadığı için farklıydı bu adam. Herkesten daha zor çekinen ilgisi, kendisine çekmekten vazgeçmeyen bir bataklığa dönüşüyordu. O ilginç saplantılarının farkında olmadan daha fazlasını isteyerek yaklaşıyordu kurbanları ona. Ta ki en dibe çekilene, o ilgide boğulana ya da posalarını dışarıya atılana kadar. Herkesten daha zor seviyor ve sevdiğinde her şeyi göze alıyordu. Bunca sıradanlığın arasında nasıl da parlıyordu her hali. Çünkü deliliği sanata dönüştürmüştü. Can'ın karnına uzanan elinin titremesinde kendisi için her şeyi göze almaya hazır halini gördü Bilge. Gözleri doldu ama Can'ın unutulamaz kusurunu unutamazdı. Her hali geçiciydi. Tam alıştığında, tam teslim olduğunda, tam kendini güvende hissettiğinde o ilgi, o sevgi altından çekilecekti. O titreyen ellerinin verdiği his ne kadar sürecekti? Ne zaman bir anda kaybolup başka bir şeye dönüşecekti. Narsizmin birinci kuralıydı bu. Karşında yarattığı ihtiyaçta huzur bulduğu anda kendisini çekmesi, yeni avların peşine düşmesi. Sınırdaydı Can'ın karakteri. Kırılmıştı. Neden kırıktı bilmiyordu. Kırıldığı yerden kaynamıştı. Ama izlerini görüyordu Bilge. İyileşmemişti. İyileşemezdi. Fevriydi sevgisi. Pervasızdı tepkileri. Her şeyiyle dağın tepesindeki o zirvedeydi Can. Sanki düşmek için beklemekteydi. Gözlerinden yaşlar süzülürken Keşke onu çekip alabilsem tepeden diye düşündü Bilge. Ve penceredeki perdenin kıpırtısı ilişti gözüne. Eti vardı. O oynayan perdenin gerisinde. Can elinin hissine bıraktı kendini. Sıcacıktı Bilge'nin göbeği. Gergin, yaşamla dolu. Gözlerini kapadı. Sanki o rahmin içinde kendisi vardı. Telefonunun çalmasıyla Bilge elini çekti Can'ın elinden. Yavaşça. Ama Can fark etmedi bile. Gözleri kapalı, diğer elinin hissindeydi. Tüm varlığıyla. Tanımadığı numarayı açtı Bilge. Arayan Duru'ydu. Sesi titriyordu. 28. Özge. Elinde 11 gazeteyle indi Özge araçtan. Yolda bir bayide durup ne varsa almıştı ve yol boyunca internet dahil tüm mecralara gitmiş, Ömer'i Muammer Bey'i arayıp haberi takip etmişti. Dün gece yarısı yapılan operasyonla bir sürü kaçak eserin yanında aklanan paraların saklandığı kasalar çıkmıştı ortaya. Mümkün değildi. Sadık asla parasını kasada tutacak kadar salak değildi. Hepsi İsviçre'deki bir bankanın kasasında istiflenmiş olmalıydı. Ama bu işler böyle oluyordu. Birinin ipi çekildiğinde alttaki kölelere deliller sunulması için her şey dikkatle hazırlanıyordu. Sonuçta sistem ne kadar güçlü olursa olsun kölelerin rızası olmadan bir hiçti aslında. Halk inandırılmalıydı yapılan her haksızlığa. Sadık'ın kendi gazetesinin manşeti de ilginçti. Başbakanın beynindeki urdan bahsediyordu. Saklanmaya çalışılan bu sağlık sorununun gelecekte nasıl da büyük politik problemler habercisi olduğunu vurgulamıştı. Ve bu tür bir ürünün kişiyi nasıl da acımasız, mantıksız yaptığı doktorların bilgisiyle açıklanmıştı. Sadık gideceğini bilmese, emin olmasa kesinlikle böyle bir başlık attırmazdı. Kendisini ejderha sanan bir kertenkelenin gerçeği yeni kavramı şaşkınlığına girdi siteye Özge. Ana kapıda onu karşılayan güvenlik, Özge Hanım paketiniz var diye durdurulmasa belki 20 katı yürüyerek çıkacaktı. Önüne koyulan kutuya kuşkuyla baktı. Sadık'ın ipi çekilmişti. Şimdi sıra kendisindeydi diye düşünürken Sadık'ın noter katibi oturduğu yerden kalkıp yanına geldi. Başıyla onu selamlayıp paketi açmasına yardım etti. İçinde sadece evraklar vardı. Hepsi ağzı mühürlü, şeffaf dosyalar içindeydi. Adam cebinden çıkardığı flash belleği de ona verip sessizce gitti. Elindeki 11 gazeteyi de kutunun içine sokup evine çıktı Özge. Girer girmez kutuyu boşalttı. Kutudan Özge'nin adına düzenlenmiş 4 tapu ve henüz ne anlama geldiğini anlamadığı bir tomar kağıt çıktı. Flash bellekte başkanı olduğu partinin içindeki casusların listesi vardı. Hepsi hükümetin adamlarıydı ve sayıları geri kalanlarından çok daha fazlaydı. Bunları kovsa herhalde parti kapanırdı. Muhalefet yoktu. Her şey bir tiyatroydu. Ofisi aradı. Bu öğlen 2 toplantısı vardı. İkisini de iptal ettirdi. O sırada Muammer Bey aradı. Sesi telaşlıydı. Turgut Özge'yi çok aramış ama ona ulaşamamıştı. Ulaşsa hemen Washington'a gitmesi gerektiğini söyleyecekti. Uçak hazırdı. Her şey yine değişmişti. Değişim ne kadar hızlı ve köklü olursa olsun, hızla taraf değiştirme dönekliğine sahip olanların tutunabildiği bir düzendi bu. Tek merkez vardı. Güç kimdeyse ona hizmet etmek esastı. Ama şimdi güç Özge'yi seçmek üzereydi. Bakalım Özge kendi merkezinde durabilecek miydi? 29. Göksel. Ekip otosu daha tam durmamıştı ki indi Göksel. Parkın içine dalıp koşmaya başladı. Ne kadar hızlansa da bacakları daha hızlı koşmalıydı. Daha da hızlı. Demir kapıyı açmışlardı. Yön değiştirip ilk defa açık gördüğü kapıya yaklaştı. Daha hızlı koşamam diye bağırırken zihni, bedeni daha hızlı koşabilmişti. Demir kapılardan geçerken kendini durdurmak isteyen polisi iterek içeri daldı. Neyse ki onu bilen bir polis, bizden o Göksel diyerek durdurdu peşinden gideni. Koşarken etrafına baktı. Polisler yıkıntının yanında toplanmıştı. Yıkıntıya yaklaştı. Bu kadar hızlı koşarken durmak zordu ama durdu ve tırmandı. Tersanenin kızağında terk edilmiş gemiye bir hamlede. ayrım sonu.